Ayrım 31.
Bir gün Dunya karpuz bostanından eve döndü. Gregor'un eski paltosuyla kasketini mutfakta bir çiviye asılı gördü. Soran gözlerle baktı anasına. İliniçka suçlu suçlu, zavallı bir gülümsemeyle "Sandıktan çıkardım," dedi. Avludan içeri girince insan onları görüyor da burası daha bir eve benziyor. O dönmüş gibi oluyor işte. Bu sonu gelmez Grişka dırıltısından Dunya'nın burasına geldi. Bir gün daha fazla dayanamadı. Anasına çıkıştı. "Ana, durmadan aynı şeyden söz etmekten bıkmıyor musun Allah aşkına? Herkesi hasta ettin bu konuşmanla. Senden başka bir şey işitmez olduk. Bir Grişka da Grişka tutturmuşsun. Niçin bıkacakmışım kendi oğlumdan söz etmekten? Sen bekle, kendi çocukların olsun da görürsün," dedi İliniçka usullacık. Ondan sonra Gregor'un kasketiyle paltosunu mutfaktan alıp kendi odasına götürdü, astı. Birkaç gün ondan hiç söz açmadı. Saman yapımına az kala bir gün, "Grişka'dan söz edince kızabilirsin ama," dedi Dunya'ya, "o olmadan nasıl yaşarız? Hiç düşündün mü sen onu, aptal? Bak, samanı biçme zamanı yaklaşıyor. Tırmığı törpüleyecek adamımız bile yok. Görmüyor musun her şey nasıl perişan halde? Senle ben yetişemeyiz. Çiftçi, çiftliğin başında gerek." Dunya bir şey demedi. Biliyordu, çiftliğin meseleleri değildi asıl anasının derdi. Gregor hakkında konuşmak, içini dökmek için bunlar hep vesile. İliniçka yeniden şiddetle özlemeye başlamıştı oğlunu. Duygularını saklayamıyordu. O akşam yemek yemedi. Dunya hasta olup olmadığını sorunca isteksizce cevap verdi. "Yaşlandım ben. Yüreğim Grişka'yı özlüyor. Öyle özlüyor. Hiçbir şeyden tat almaz oldum. Dünyaya baktım mı gözüm gocunuyor öyle. Ama kısmet, Melekov'ların avlusunu Gregor değil başkası ele aldı." Saman biçiminden hemen önce Misha Koşeov cepheden köye döndü. Geceyi uzak akrabalarının yanında geçirdi. Sabahleyin Melekov'ları görmeye geldi. O sırada İliniçka yemek pişiriyordu. Misha terbiyeli terbiyeli kapıyı vurdu, cevap alamayınca mutfağa girdi. Eski püskü asker kasketini başından çıkardı. İhtiyar kadına bakıp gülümsedi. "Merhaba İliniçka teyze, beklemiyordun beni değil mi?" "Günaydın, neyim oluyorsun ki seni bekleyecekmişim? Bizim çitin değnekleriyle bir akrabalığın mı vardı yoksa?" İliniçka kaba kaba konuştu. Koşeov'un nefret ettiği suratına öfkeyle bakıyordu. Misha hiç oralı olmadı. "Ne de olsa tanışıyoruz," dedi. "Tanışıyoruz işte, o kadar." "Ama o kadarı yetti benim gelip seni görmeme. Burada oturup seninle yaşayacak değilim." "Çok şükür, o güzel günü daha görmedim," dedi İliniçka. Ziyaretçisine hiç aldırmadan yemeğine döndü. Kadının sözlerini aldırmayan Misha mutfağı gözden geçirip konuştu. "Seni bir göreyim, nasıl olduğunuzu öğreneyim," dedim. "Birbirimizi göreli bir yılı geçti." "Biz seni pek aramadık," dedi İliniçka tencereleri kömürlerin üzerinde oradan oraya çekiştire çekiştire. Dunya konuk odasını derliyordu. Misha'nın sesini duyunca sarardı, ellerini usulca birbirine çarptı. Peyke'ye oturdu, yerinden kımıldamaya korkup mutfakta konuşulanları dinledi. Bazen yüzü kıpkırmızı kesiliyor, bazen yanakları solu solu veriyordu. Öyle derin soluyordu, burnunun daracık direği üzerinde beyaz çizgiler beliriyordu. Misha'nın mutfakta dolaştığını, sonra bir iskemleye oturup iskemleyi altında çatırdattığını, kibrit çaktığını işitti. Cigara dumanının kokusu yayılıp konuk odasına kadar geldi. "Senin ihtiyar ölmüş diye duydum." "Öyle. Gregor'dan ne haber?" İliniçka uzun bir süre sustu. Sonra isteksizliğini belli ederek cevap verdi. "Kızıllarla beraber o. Kasketinde seninki gibi bir yıldız var. Onu çok daha evvelden takacaktı kasketine. Orasını o kendi bilir." Misha sesinde belli bir endişeyle sordu. "Peki Yevdokiya Pantaleyevna?" "Evi temizliyor. Pek erkenci ziyaretçisin sen de. Adam olan bu kadar erken sokağa çıkmaz." "Bazen işte öylesi insanın elinden gelmiyor. Dunya'yı görmek istedim. Onun için geldim. Niçin zamanını, sabahını bekleyecekmişim?" "Hadi hadi Mihail, kızdırma beni şimdi." "Niye kızdırayım seni teyze?" "Niye olacak? Bütün bunlarla işte." "Neymiş bütün bunlar? Bu konuşmalarınla neyle olacak?" Dunya Misha'nın derin bir iç geçirdiğini duydu. Daha fazla duramadı, ayağa fırladı. Eteğini düzeltip mutfağa girdi. Misha pencerenin yanında oturmuştu. Cigarasını bitirmek üzereydi. Derisi sapsarı, öyle de sıska tanınmayacak gibi. Dunya'yı görünce feri kaçmış gözleri parıldadı. Yanakları pek belli belirsiz kızardı. Bir acele ayağa kalkarak, "Eh günaydın," dedi kısık bir sesle. Dunya güç işitilir bir sesle cevap verdi. "Günaydın." "Sen git su getir hadi," dedi İliniçka hemen. Kızının arkasından bir baktı. Misha sabırla bekledi Dunya dönsün. İliniçka susuyordu. Misha da susuyordu. Sonunda cigarasının sonunu parmaklarının arasında ezip parçalayarak sordu. "Niçin bana bu kadar kızıyorsun teyze? Seni gücendirdim mi? Ne yaptım?" İliniçka bir yeri sokulmuş gibi ocaktan döndü. "Vicdanın nasıl el veriyor da buraya geliyorsun, arsız herif?" dedi. "Nasıl sorarsın sen bana bu soruyu, katil?" "Niçin katil oluyormuşum?" "Katilin büyüğüsün. Piotr'u öldüren kim? Sen öldürmedin mi?" "Ben öldürdüm." "İyi işte, ondan sonra ne yüzle buraya bizi görmeye geliyorsun? Oturmuş burada sanki..." İliniçka'nın sözleri boğazında kaldı. Sonra toparladı kendini, devam etti. "Ben onun anası değil miyim, kimim? Hangi yüzle gelip karşımda oturuyorsun?" Misha sarardı. Bekliyordu bu sözleri. Heyecanından biraz kekeleyerek konuştu. "Senden utanmam için bir sebep görmüyorum. Diyelim Piotr beni yakaladı. Ne yapardı? Tutup da alnımdan mı öpecekti sanıyorsun? O da beni öldürecekti. Orada tepelerde ne yapıyorduk biz sanıyorsun? Bezirgen başı mı oynuyorduk? Savaş bu. Adamlar ölür." "Bizim akrabamız ihtiyar Korşunov peki? Kendi halinde ihtiyarları öldürmek de mi savaş?" "Tabii ya, ne sandın?" dedi Misha şaşkınlıkla. "Tabii, savaş o da. Sen bana sor o kendi halinde ihtiyarları. O kendi halinde ihtiyarlar tumanlarını tuta tuta oturur pineklerler evlerinde. Ama cephede dövüşenlerden daha çok zararları dokunur. O moruk Grishaka gibileri kazakları bize karşı kışkırttılar hep. Onlar yüzünden çıktı bu savaş. Kim başlattı huzursuzluğu ha?" "Onlar başlattılar. O kendi halinde adamlar. Bir de bana katil diyorsun. Eskiden ben bir kuzuyu, domuzu kesemezdim. Şimdi de kesemem. Öyle yaratıklara el süremem ben. Başkaları hayvan öldürür ama ben kulaklarımı kapatır, çeker giderim duymayayım diye." "Ama hısmımızı?" "Senin de şimdi hısmının da." Misha hırçın onun sözünü kesti. "Erkek keçi ne kadar süt verirse ondan o kadar iyilik gördük. Zararı hadsiz hesapsız. Evden çıkmasını söyledim, çıkmadı. Onun içinde yedi kafasına kurşunu. Tepem atıyor bu morukların karşısında. Hayvan öldüremem ben. Ya da işte pek kızarsam belki. Ama böyle, kusuruma bakma ama, böyle senin o akraban gibi bok kutularını öldürürüm. Hem de öyle bir öldürürüm ki. Onlar gibi düşmanların karşısında elim hiç titremez. Bu dünyaya bir faydaları olsa bari." "Bu taş yürekliliğinden zaten böyle bir deri bir kemik kalmışsın sen," dedi İliniçka zehir gibi. "Herhalde vicdanın rahat komuyor." "Sanmam." Misha dostça gülümsedi. "O moruk gibi sürpüntüler yüzünden benim vicdanım sızlamaz. Sıtma oldum. Fena sarstı beni. Yoksa ana..." "Ana deme bana." İliniçka parlayıverdi. "Git de kancı köpeğe ana desen." "Kafamı kızdırma," dedi Misha boğuk bir sesle. Gözleri daralıverdi. "Sözlerine bir yere kadar dayanırım. Sana açık açık söylüyorum teyze. Piotr'a yüzünden bana kızmak yok. Belasını aradı buldu. İşte o kadar." "Sen bir katilsin. Katilsin işte. Defol git buradan, gözüm görmesin," diye İliniçka inatçı haykırdı. Misha bir cigara daha yakıp sükunetle sordu. "Peki Mitka Korşunov'dan ne haber ha? O da sizin akrabanız. O katil değil mi? Ya senin Gregor? Sevgili oğlundan hiç söz etmiyorsun ama gerçek bir katil o işte. Hiç şaşma öyle." "Bırak saçmalamayı." "Çoktan bırakmışım ben saçmalamayı. Söyle bakalım, katil değilse ne senin oğlun? Bizimkilerden kaç kişiyi öbür dünyaya gönderdi biliyor musun? Mesele orada. Savaşa katılan herkese katil diyeceksen hepimiz katiliz. Mesele kimi ne için öldürüyoruz? Mesele orada," dedi Misha manalı manalı. İliniçka sesini çıkarmadı. Konuğunun çekip gitmeye hiç de niyetli olmadığını görünce kaba bir sesle konuştu. "Yeter artık. Seninle konuşmaya vaktim yok benim. Evine gitsen iyi olur." "Ne de çok evim vardı." Misha güldü, ayağa kalktı. Sanki böyle sözler, böyle küfürlerle yolundan alıkoyabilirlermiş gibi onu. Acı çeken bir ihtiyar kadının hakaret dolu sözlerinden gocunacak adam değildi o. Dunya'nın kendisini sevdiğini biliyordu ya, yeter. Başka her şey, hatta ilini çıka bile vız gelirdi. Ertesi sabah yine geldi. Hiçbir şey olmamış gibi İliniçka'yı selamladı, pencerenin yanına oturdu. Dunya'nın her bir hareketini gözlemeye koyuldu. "Pek sık gelmeye başladın buraya," dedi İliniçka, onun selamını almadan. Dunya kızarak anasına baktı. Sonra hiç sesini çıkarmadan alev alev yanan gözlerini aşağı indirdi. "Seni görmeye gelmiyorum İliniçka teyze, merak etme." Bizim evin yolunu unutsan daha iyi olurdu. İyi ama başka nereye gidebilirim diye birden ciddileşerek sordu Mişa. Eksik olmasın, hısmınız Mitka'nın himmetiyle bu dünyada tek başıma kaldım. İnsan bomboş bir kulübede yalnız başına oturamıyor, kurt gibi öyle. Hoşlan ya da hoşlanma teyze, daha çok gelip göreceğim sizi diye bitirdi sözünü. Yerine daha bir rahat yerleşti, bacaklarını ileriye uzattı. İliniçka dik dik baktı onun yüzüne. Gerçekten kulağından tutup kapı dışarı edebileceğin adamlardan değildi bu Mişa. Budur gövdesinde, başını tutuşunda, sımsıkı kapalı duran dudaklarında tam bir öküz inadı okunuyordu. O gittikten sonra İliniçka çocukları avluya gönderdi. Dunya'ya dönüp, "Bir daha buraya adımını atmasın, ne yaparsan yap, getirme onu buraya, anladın mı?" dedi. Dunya gözlerini kıpırdamadan anasının yüzüne baktı. Gözlerinin öfkeyle kısılıverişinde Melekovların tümüne ortak bir ifadeyle kelimeleri ısırırmış gibi konuştu. "Hayır, gelecek işte, yasak edemezsin, gelecek." Kendini tutamadı, önlüğünü yüzüne kapatıp koştu, merdiven başına çıktı. İliniçka pencerenin yanına oturdu. Derin derin soluyor, sessizce başını sallıyordu. Dalgın gözlerle bozkırın ta uzak ucuna baktı. Orada güneşten gümüşlenmiş bir pelin otu kuşağı göğü yerden ayırıyordu. O akşam üzeri Dunya ile anası daha barışmamışlardı, susuyorlardı ikisi de. Don'un orada bir bostanın devrilen çitini dikmeye uğraşıyorlardı. O sırada Mişa geldi. Bir şey söylemeden Dunya'nın elinden beli aldı. "Çukurları çok sığ kazıyorsun," dedi. "Bir rüzgar essin yine devrilecek." Sırık çukurlarını derinleştirmeye başladı. Sonra çiti dikmelerine yardım etti. Çiti sırıklara bağladı, çekti gitti. Ertesi sabah sopaları yeni soyulmuş iki tırmıkla bir yaba sapı getirdi. Melekovların sahanlığında duvara dayadı sopaları. İliniçka'ya selam verdikten sonra işbilir bir edayla "Çayır otunu biçecek misiniz?" diye sordu. Başkaları Don'un öte yanına çoktan gittiler. İliniçka cevap vermedi. Onun yerine Dunya konuştu. "Nehri geçecek bir şeyimiz yok. Bizim kayık güzden beri sundurmada duruyor, kurudu, kas katı kesildi." "Baharda suya batıracaktınız," dedi Mişa azarlayıcı bir sesle. "Kalafat ediverin bari kayığı, kayıksız hiçbir iş göremezsiniz." Dunya alttan alan bir bakışla anasına baktı, bekliyordu. İliniçka sesini çıkarmadan hamur yoğurmaya devam etti. Konuşulanların onunla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. "Kıtık var mı hiç sizde?" diye sordu Mişa belli belirsiz gülümseyerek. Dunya kilere gidip bir kucak dolusu kendir sapı getirdi. Mişa yemek vaktine kadar kayığı hazır etmişti, mutfağa geldi. "Neyse, oldu. Kayığı suya indirdim. Şimdi biraz yatsın orada. Bir kütüğe filan bağlayın da birileri alıp götürmesin." Sonra yine sordu. Saman işi ne oluyor teyze? Belki size biraz yardım edebilirim. Şu sıralar hiçbir işim de yok." "Ona sor," diye İliniçka başıyla Dunya'yı gösterdi. "Ben evin sahibine soruyorum. Benim evin sahibi olmadığım ortada artık." Dunya hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Konuk odasına gitti. "O halde tamam, geliyorum," dedi Mişa kararlı. "Dülger araçlarınız nerede? Size bir tırmık yapayım. Eski tırmıklar herhalde kullanılır gibi değildir." Sundurmaya gitti. Islık çala çala tırmıklara tahtadan dişler hazırlamaya başladı. Küçük Mişatka ayağının dibinde fır dönüp yalvaran gözlerle gözünün içine bakıyordu. "Mişa amca, bana da bir küçük tırmık yapsana. Kimsem yok bana tırmık yapsın. Ninem yapmasını bilmiyor, teyzem de bilmiyor. Bir sen varsın tırmık yapmasını bilen, hem de çok iyi yapıyorsun." Yapacağım sana da adaşım, yapacağım, görürsün bak. Ama sen şimdi biraz uzak dur da gözüne bir kıymık falan kaçmasın, olmaz mı? Dedi Koşeyov oğlana gülerek. Şaşmış da düşünüyordu. Şuna bak, nasıl da babasına benziyor kerata. Hık demiş, burnundan düşmüş. Gözleri, kaşları, sonra o dudaklarını büküşü hep aynı. Gregor iyi iş görmüş belli. Minnacık bir oyuncak tırmık yapmaya başladı. Bitiremedi. Birden dudakları morardı, sapsarı yüzüne öfkeli, çaresiz bir ifade geldi. Islık çalmayı kesti, bıçağı yere bırakıp üşümüş gibi omuzlarını kıpırdattı. Mihail Grigoriç, adaşım git şuradan bir çuval ya da bir başka şey getir bana, biraz uzanayım, dedi Mişatka'ya. Peki ama niçin? Oğlan merakla sordu. Hasta olmak istedi canım. Neden? Ulan kene gibi yapışıyorsun be adama. Neden olacak? Zamanım geldi de ondan. Hepsi bu. Hadi çabuk ol. Peki benim tırmığım? Sonra bitireceğim tırmığını. Korkunç bir titreme geldi, sarstı Mişa'nın gövdesini, dişleri birbirine vurdu. Mişatka'nın getirdiği çuvalın üzerine uzandı, başından kasketini çıkarıp yüzüne örttü. Hasta oldun mu yoksa çabucak? Mişatka hayal kırıklığına uğramış gibi sordu. Evet, hastayım şimdi. Niçin öyle titriyorsun? Hummadan titriyorum. Niçin ama dişlerin çatırdıyor? Mişa kasketin altından bir gözüyle geveze adaşına baktı. Kısaca gülümsedi. Sorularına cevap vermez oldu. Mişatka telaşla baktı ona. Sonra bir koşu eve gitti. Nine, Mişa amca sundurmada yatıyor. Bir titriyor, bir titriyor ki neredeyse oynayacak. İliniçka pencereden baktı, masaya gitti. Susuyor, düşünüyordu. Niçin bir şey demiyorsun nine? Mişatka sabırsız sordu. İhtiyarın yeniden çekiştirerek. İliniçka ona dönüp sert bir sesle konuştu. Yavrum, hadi bir battaniye al da götür o deccale, örtünsün. Hummadan titriyor öyle. Bir hastalık. Battaniyeyi taşıyabilecek misin? Yine pencereye gitti, avluya baktı. Bir acele, dur gitme dur dedi. Zahmet etme, hacet kalmadı. Dunya kendi gocuğunu Mişa'nın üzerine örtmüş, üzerine eğilmiş bir şey söylüyordu. Nöbet geçtikten sonra Mişa günün geri kalan kısmını saman biçmeye hazırlanmakla geçirdi. Belli birden çok güçsüz düşmüştü. Hareketleri bir uyuşuk, kararsız. Ama Mişatka'nın tırmığını bitirdi. Akşam İliniçka yemeği hazır etti. Çocukları sofraya oturttu. Yüzüne bakmadan Dunya'ya "Git şu, nedir ismi işte? Çağır onu sofraya gelsin." dedi. Mişa sofraya haç çıkarmadan oturdu. İki büklüm bezgin. Terden kirlenmiş, sapsarı yüzünden ne kadar bitkin olduğu belliydi. Kaşığı dudaklarına götürürken eli titriyordu. İştahsızdı, az yedi. Arada bir umursamaz bakışlarla çevresindekileri süzüyordu. İliniçka şaştı da kaldı. Katilin fersiz gözleri ne zaman Mişatka'ya takılsa hemen ılını veriyor, ışıyordu. Ufacık ufacık takdir ve sevgi kıvılcımları parlayıp sönüyordu o gözlerde. Dudaklarına çok belli belirsiz bir gülümseme geliyordu. Sonra başka yere bakıyor, gölge gibi yine donuk bir umursamazlık iniyordu yüzüne. İliniçka belli etmeden Koşeyov'u incelemeye başladı. Hastalıktan oğlanın ne kadar sıskası çıkmış olduğunu ancak o zaman fark etti. Tozlanmış kül rengi üniformasının altında köprücük kemikleri belli oluyordu. Geniş omuzları kamburlaşmıştı. Kemikleri az daha derisinden fırlayıp çıkacak gibiydi. Çocuk boynu gibi incecik boynunda kıllı Adem elması pek yersiz ve manasızdı. İliniçka katilin iki büklüm gövdesine, mum gibi yüzüne baktıkça içinde bir tedirginlik duydu. İçi yırtılıyormuş gibi bir şey. Onca nefret ettiği bu adama karşı hiç yoktan bir acıma, güçlü, sert kadınlara bile boyun eğdiren o kıskaç gibi sımsıkı anaca merhamet duygusu uyanıverdi yüreğinde ansızın. Mişa'nın önüne bir tabak dolusu süt sürüp konuştu. ''Hadi ye Allah aşkına. Öyle zayıfsın ki yüzünü gördün mü hasta oluyorum. Damat olacak adama bak.'' 3. Köylü Koşeyov'la Dunya hakkında konuşmaya başladı. Dunya ile iskelede karşılaşan kadınlardan biri sesinde açıkça belli bir alayla sordu. ''Mihail'i ırgat mı aldınız yanınıza? Sizin avludan ayrıldığı yok.'' Kızının bütün yalvarmalarına rağmen İliniçka direniyordu. İstediğin kadar yalvar, seni ona vermeyeceğim. Hakkımı helal etmem. Dunya sonunda gidip Koşeyov'la yaşayacağını bildirdi ve hemen giysilerini toparlamaya başladı da İliniçka yola geldi. Aklını başına topla diye haykırdı telaşla. Çocuklarla bir başıma ne yaparım ben? Perişan mı olalım? Sen bilirsin ana, ben bütün köyün alay konusu olmak istemiyorum dedi Dunya genç kız giysilerini bir bir sandıktan çıkararak. O sakindi. İliniçka bir şey demedi. Dudaklarını kıpırdatarak durdu orada. Uzun bir sessizlikten sonra ayaklarını sürüye sürüye ikonların durduğu köşeye yöneldi. Peki öyle olsun kızım diye fısıldadı. İkonu indirdi. Madem öyle diyorsun, Tanrı yardımcın olsun. Gel buraya. Dunya hemen diz çöktü. İliniçka kızını takdis edip titrek bir sesle ekledi. Rahmetli anam beni bu ikonla takdis ettiydi. Ah baban görecekti seni şimdi. Hatırlıyor musun kocan için ne dediydi? Tanrı biliyor ya bana ne kadar zor geliyor bu. Sessizce başını çevirdi, sahanlığa çıktı. Mişa anlattı, olmadı, yalvardı, olmadı, kızdı, olmadı. Dünyayı kilisede evlenmekten vazgeçiremedi. Kız inatçı, kararını değiştirmiyordu. Sonunda Mişa dişlerini gıcırdata gıcırdata boyun eğmek zorunda kaldı. Dünya aleme içinden lanet savurarak idama gider gibi hazırlandı. Gece bomboş kilisede papaz Vissarion evlendirdi onları. Törenden sonra genç çifti tebrik etti, öğüt verir gibi konuştu. Eh, şuracı delikanlım benim, gördün mü? Hayat böyledir işte. Geçen yıl kendi elinle benim evimi ateşe verdiydin. Bugün de ben seni evlendirdim işte, hem de gönül hoşluğuyla. Atasözü ne diyor? Kuyuya tükürme, suyundan içeceğin tutar diyor. Yine de memnunum, çok memnunum. Sonunda döndün dolaştın İsa'nın kilisesini buldun. Bu kadarı da fazlaydı. İrade güçsüzlüğünden duyduğu utanca kendine kızgınlığı eklenmiş, kilisedeyken ağzını açıp tek kelime söylememişti Mişa. Şimdi orada oturmuş böbürlenen papaza pis pis baktı. Dünya duymasın diye fısıldayarak, ''Yazık o zaman kaçtın köyden'' dedi. ''Yoksa seni de evinle birlikte yakıp kül edecektim, uzun yeleli şeytan seni. Bunu iyi yerleştir kafana, olur mu?'' Ansızın gelen saldırıdan şaşkına dönen papaz kırpış kırpış gözlerle baka kaldı. Damat bey genç karısının yeninden çekiştirip sert bir sesle ''Hadi yürü'' dedi. Asker çizmeleriyle pat küt kapıya doğru yürüdü. Bu kasvetli düğünde ne vodka içildi ne türkü çağrıldı. Sadıç olan Prokhor Zikov ertesi gün gitti, Aksinya'ya yakındı bundan. İkide bir tiksintiyle tükürüyordu. ''Eh kız, ne düğündü, ne düğün. Ben anlatayım, sen dinle. Kilisede Mihail bir şeyler fısıldadı papazın kulağına. Adamın çenesi düşüverdi. Sonra yemekte biliyor musun ne yedik? Kızarmış tavukla yoğurt. Namussuzlar, bir damla vodka verselerdi ya. Gregor Panteleyeviç burada olacaktı da görecekti kız kardeşinin nasıl evlendiğini. Yerin dibine geçerdi. Yok kız, yok, burama geldi. Artık bu yeni düğünlere gitmiyorum hiçbirine. Köpek kısmısının ki bundan iyi. Onlar hiç olmazsa birbirlerinin tüyünü yolar da biraz şamata kopar. Bunlarda ne bir içki ne bir kavga be. Kahrolası kafirler. Biliyor musun? Düğünden sonra öyle fena oldum ki bütün gece uyuyamadım. Gömleğimin içine bir avuç pira atmışlar gibi. Kaşında kaşın, kaşında kaşın.